Ayrım 3. Tam buraya gel diye bağıracaktı ki birden kız kardeşinin telaş ve korku içinde gerisin geri ona doğru geldiğini gördü. Rachel'in yüzü korku içindeydi. Ne dediği anlaşılmıyordu. Hayım çevreye baktı ve tepeden aşağı gelen kalabalık grubu gördü. Ellerinde haçlar, kahverengi siyah başlıklı giysileriyle ilerleyenleri tanımasa da kim olduklarını tahmin edebiliyordu. Bir an, kısacık bir an kaçıp gitmek istedi ama bunu yapamadı. Rachel'i onlara bırakamazdı. Ne yapabilirdi? Kardeşini ve kendisini nasıl koruyabilirdi? Etrafa dikkatle baktı. Az ilerideki karmaşık dallarını suya sarkıtmış koca söğütlerin gövdeleri ve kayığı bile saklayabilirdi. Ağaçların hemen arkasındaysa sık sazlarla kaplıydı. Rachel nefes nefese yanına geldiğinde hemen onu sazlığa doğru itti. Git, gidebildiğin kadar git ve asla sesini çıkarma dedi. Ne olursa olsun. Korku ve dehşet içindeki kızın çeneleri takırdıyordu. Sen diye sordu, sen gelmiyor musun? Ben onları oyalarım, sen kaç, arkandan yetişirim. Dedi hayım hızlı hızlı. Haydi koş, çabuk ol, eve git ve olanları anlat. Kalabalık gruptan ırmağın kıyısına ilk ulaşan kara giysili ağabeyinin gırtlağına çöktüğünde Rachel çamurlu suların ve sazlıkların arasında oldukça uzaklaşmıştı. Ama yine de saldırganları hala görebiliyordu. Hayım kendini savunmaya çalışıyorsa da ne yazık bunu başarması olanaksızdı. Ellerindeki haçların, sopaların, delikanlıların sırtına, beline, kafasında kırdı adamlar. İsa'nın katili, Hristiyan kanı içen domuz diye bağırıyorlardı. Engizisyon'da vereceksin hesabını, seni adi yaratık, seni pis Yahudi. Hayımın yüzü kan içindeydi. Dere taşlarının arasında yerde yatıyordu. Bedenine inen darbelerden uyuşmuş gibiydi. Onun hakkından geldiklerini düşünen adamların birkaç Rachel'in peşine düşmüştü. Bir şeyler yapmalıydı kardeşini korumak için. Önce dizlerinin sonra da ayaklarının üzerinde son bir gayretle doğrulmaya çalıştı. Ve onca saldırının arasında birkaç adım atmayı başardı. Suların büyük bir şelale gibi kaynaştığı noktada şöyle bir sallandı ve tam o sırada ensesine yediği bir tekmeyle üzeri beyaz köpüklü yeşil tahoya yuvarlandı. Rachel ağabeyinin kanlar içinde ırmağa düştüğünü gözyaşlarından camlanmış gözleriyle gördü. Neredeyse iki elini birden ağzına sokmaya çalışıyordu. Hıçkırıklarını, çığlıklarını bastırabilmek için. Az önce söylediği kendi sözleri kulağında yankılanıyordu. Dilerim geberirsin, dilerim geberirsin ve ben de görürüm hayım. Oraya yığılıverdi ve uzun bir süre hiç kımıldamadan çamurlu sularda başı bir kütüğe dayalı yattı kaldı. Bu baygınlık onun adamların eline geçmesini engelledi. Gözü dönmüş grup uzun bir süre onu aradıysa da bulamadı. Ve akşam bastırınca vazgeçip geldiği gibi gitti. 21 Mart gecesi de Toledo'ların kızı Rachel de oğlu Hayim da eve dönmedi. 31 Mart 1492 Granada. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabelle. Tanrı'nın lütfuyla Kastilleon, Aragon ve Taca bağlı diğer halkların kral ve kraliçesi olarak Prens Juan'la düklere, markilere, kontlara, din adamlarına, şövalyelere, kalabeylerine, askerlere, kadın veya erkek hangi yaşta olursa olsun bütün Yahudilere ve bu mektupla ilgili olan herkese sağlık ve esenlik dileğiyle duyurulur. Bildiğiniz gibi topraklarımızda Yahudiliği kabul eden ve kutsal Katolik kilisemize karşı günaha giren bazı kötü Hristiyanlar vardır. Bunun büyük ölçüde nedenini Yahudilerle Hristiyanların yan yana olmasından kaynaklanmıştır. Bu yüzden 1480 yılında bu durumun düzelebilmesini ümit ederek egemenliğimiz altındaki topraklardaki şehir ve kasabalarda Yahudilerin ayrı bölümlerde yaşamalarını ve bu bölgelerde Engizisyon mahkemelerinin kurulmasını emretmiştik. Bu uygulama 12 yıl boyunca çalıştı ve pek çok kişi suçlu yakalandı. Engizisyon bizi haberdar etti ki Hristiyan alemine verilmekte olan zarar ısrarla devam etmektedir. Devam etmektedir çünkü din kardeşlerimiz hala onları kutsal Katolik kilisesinden uzaklaştırıp ne pahasına olursa olsun Yahudileşmekten vazgeçmeyen Yahudilerle ilişkilerini devam ettirmektedirler. Bu Yahudiler Hristiyanları kendi dini törenlerine götürmekte, kendi kurallarını anlatmakta, çocuklarını sünnet ettirmekte, onlara dua kitapları vermekte, hamursuz ve diğer kutsal görevlerini öğretmekte ve Musa'nın kurallarına göre yiyip içmeyi, yaşamayı telkin etmektedirler. Din kardeşlerimize sinsice Yahudilikten başka hiçbir doğru yol olmadığını empoze etmektedirler. Bunlar gerçektir ve bizzat hem Yahudiler hem de onlar tarafından yoldan çıkarılanlarca defalarca mahkemelerde itiraf edilmiştir. Ve bu kutsal Katolik kilisesini çok ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. Bu tehdit ve zararın gerçek çözümünün sözü geçen Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki tüm ilişkiyi kesmekte, onları birbirinden uzak tutmakta olduğunu bildiğimizden Yahudilerin büyük yıkıma yol açtıkları Endülüs bölgesindeki tüm şehir, kasaba ve köylerden gitmelerini emrettik. Bütün yeterli geleceğini diğer bölgelerdekilere bir ders olacağını ve akıllanıp böyle davranmaktan vazgeçeceklerini ummuştuk ve öğrendik ki bütün bu önlemlere rağmen sözü geçen Yahudiler sözü geçen suçları işlemeye, Katolik dinini yok etme çabalarına devam etmişlerdir. Artık kutsal inançlarımızı ve sevgili kilisemizi savunmak için yapabilecek başka şey kalmamıştır. Eğer bize karşı sürdürülen bu devamlı korkunç haince saldırıların ana nedeni ortadan kaldırılmazsa çok acı çekeceğimiz kesindir. Ama neden Yahudilerdir ve çözüm de tümünün krallığımızdan çıkarılmasıdır. Tümünün çıkarılmasıdır. Çünkü içimizde huzursuzluk yaratanları tek tek ayıklama olanağı yoktur ve bu huzursuzluk odakları ister istemez toplumsal tepkilere neden olmakta ve krallığımızdaki toplumsal güvenceyi tehlikeye sürüklemektedir. Hristiyanlık inancını sarsmaya çalışanlar her ne kadar bazı Yahudi bireyleriyle bazı Yahudi odakları da olsa toplum içindeki gerilimler cemaati zorlayacak, boyutları ulaştığında tek çözüm bu tür sakıncaları içinde bulunduran belirli kesimi olduğu gibi sınırlarımızın dışına çıkarmaktadır. Bu nedenle Kraliyet Konseyi'ne, Kraliyet Şövalyelerine, Yüksek Mahkemeye ve diğer yetkili ve bilgili şahsiyetlere danışılarak karar verildi ki kadın ve erkek bütün Yahudiler krallığımızı terk edecek ve asla bir daha geri dönmeyeceklerdir. Şunu önemle belirtiyoruz. Egemenliğimiz altında ve topraklarımızda yaşayan tüm kadın ve erkek Yahudiler hangi yaşta olursa olsun bütün oğullarını, kızlarını, hizmetkarlarını, akrabalarını yanlarına alarak Temmuz ayının 30'una kadar gitmek zorundadırlar ve geri dönmeyi akıllarından bile geçirmemelidirler. Bu tarihten sonra topraklarımızda bu emre uymayan bir Yahudi bulunduğunda ya da krallığımıza her ne sebeple olursa olsun tekrar adım atan bir Yahudi yakalandığında hemen idam edilecektir ve mallarına el konulacaktır. Şunu da emrediyoruz. Krallığımız sınırları içinde Temmuz ayının 30'undan sonra evinde ya da başka bir yerde Yahudi saklayanlar her kim olursa olsun şiddetle cezalandırılacak ve bütün mallarına el konulacaktır. Yahudiler kendilerine tanınan süre içinde özgürce ellerindeki her çeşit malı, evlerini, tarlalarını satabilirler. Hiç kimse onlara bu konuda bir zarar veremez. Bu adalete karşı gelmek olarak kabul edilir ve kraliyet yasalarınıza uymayan bu gibi şahıslar derhal cezalandırırlar. Mallarını kraliyet dışına çıkarmak isteyen Yahudilere deniz ya da kara yoluyla bunu yapabilmeleri için izin veriyoruz. Yalnız altın, gümüş gibi değerli maddeler 1480 yılında kraliyet yasalarıyla belirlendiği üzere topraklarımızın dışına götürülemez. Bütün konsüller, hakimler, şövalyeler, tüm soylu ünvanı sahipleri, kamu görevlileri, kraliyetin şehirlerden köylere bütün yöneticileri bu emrin anlaşılıp uygulanmasından sorumludur. Aksi davrananlar cezalandırılıp mallarına el konulacaktır. Bu emir kraliyetin en küçükten en büyüğü, her meydanda herkesin duyabileceği biçimde ilan edilmek zorundadır. Böylelikle bu uygulamanın söylenilen tarihe kadar eksiksiz olarak hiçbir itiraza yol açmayacak biçimde yerine gelmesi sağlanmalıdır. Aksi davrananlar cezalandırılıp mallarına el konulacaktır. Bu emrin nasıl uygulandığına ilişkin tüm işlemlerin imzalı olarak saraya iletilmesini de emrediyoruz. Granada şehrinde Yüce İsa'nın 1492 yılının 31. günü ilan edilmiştir. İmzalayanlar ben ve kral, ben kraliçe Juan de Coloma, kral ve kraliçenin sekreteri olarak emrettiklerini yazdım. 30 Nisan 1482 Toledo. Rachel sabaha karşı Tahoe kıyısındaki sazlıkta baygın olarak bulunduktan sonra tam 40 gün yattı. Hiç konuşmadan ve hatta gözlerini bile açmadan. Ama hep ağlıyordu. Sessizce akıyordu gözyaşları yanaklarından. Moşe her gün onu görmeye geldi. Yatağının yanında oturdu. O da konuşmadı. Kızın elini tuttu, üzerini örttü, her cumartesi akşamı kapının yanı başındaki alçak masanın üzerinde duran Menerona'nın, Yahudilerin yedi kollu kutsal şamdanı. Yedi mumunu yaktı, kimyon, karanfil ve başka tatlı kokular çıkaran tütsüleri de sürekli hep birlikte huzura kavuşmaları için dua etti. Ama konuşmadı. Çünkü o da acı çekiyordu. Hayımı, Toledo'lu Yahudiler ve hatta yakın dostları, bazı Katolikler ne kadar aradılarsa da bir daha bulamadılar. O sonsuzluğa karışmıştı. Beyaz köpüklü yemyeşil taho alıp götürmüştü hayımı. Ölüm kutsal emirdi ama biri 17, diğeri 14 yaşındaki iki genç insan bu emri kendileri vermişçesine büyük bir vicdan azabı içindeydiler. Ne David ne Esther için yeterliydi 7 günlük yaz. Hele de Esther için. Esmer yüzü daha da kararmıştı. Ensesindeki sıkı topuz grileşivermişti birden. Avram için bile mutfağa girmez olmuştu. Avluya açılan kapının daracık merdivenlerine oturup durmadan aynı yere bahçe duvarlarının karşı köşesindeki göçmen kuşların geçen yıldan kalma yuvalarına bakıyordu. Yuva boştu, kuşların gelmesine biraz daha zaman vardı. Ağaçların tomurcuklu dalları yeşillenmişti. Hava ısınıyordu, hatta sıcacıktı ama Esther'in kalbi buz gibiydi. Ve de Toledo'ların evinde bir yüreği ısıtacak mutluluğun izi kalmamıştı. Salvatore Nahmias ahşap kapının üzerindeki tokmağı çekinerek yavaşça 3 kere vurdu. Avucundaki küçük bir bronz top tutan pirinçten yapılmış kadın eli yerinden çıktı çıkacaktı. İyice laçkalaşmış çivileri tombul parmaklarıyla itip kenarına bir çöp sokuşturdu. Çerçeveye tutturulmuş mazuzaya, Yahudilerin evde sıkça geçirilen bir yere koydukları ve içinde dua olan küçük kap. Dokunup dua etti. Tanrım, hepimizi koru. Kapıyı açan David gülümseyerek, "Gel dostum," dedi. Esther oturduğu yerden kırık dökük "Hoş geldin Salvatore," diyerek bin yıldır taş taşımışçasına bir yorgunlukla ayağa kalktı. Bir eliyle başından çıkardığı şapkasını tutan adam sıkılgan, ne yapacağını bilmeyen bir tavırla ilerledi ve diğer eliyle kadına "Otur otur," diye işaret etti. Sarmaşıkların altındaki bankta elindeki tahta kılıçla havada daireler çizen Avram'ın yanına ilişti. Çocuğun kıvırcık saçlarını sevgiyle karıştırdı. "Nasılsın bakalım şövalye," dedi. "Barnis baya az kaldı. Haydi gayret." Avram oturduğu yerde kılıcını kaldırıp daha büyük bir daire çizdi, gülüyordu. O kendi hayali düşmanlarıyla savaşırken diğerleri susuyordu. Herkes sıkılıyor, konuşacak bir kelime bulmakta zorlanıyordu. Sonunda David, "Moşe de burada," dedi. "Yukarıda, Rachel'in yanında." "O nasıl? Daha iyi mi?" "İyileşiyor ama hep ağlıyor." David sivri kırmızı burnunu ovuşturdu. "Geçecek David," dedi. Adam terli alnını sıvazlarken, "Geçecek. Tanrı verdiği acıların ilacını da yollar. Buna inan." Kıvırcık kalın kaşları yukarı kalkmıştı. "Demek gidiyorsunuz artık," dedi David. "Evet, öbür sabah erkenden gidiyoruz. Ama Portekiz'de sizi bekleyebiliriz. Dediğim gibi her zaman bir ilaç gelir göklerden. İstanbul'da daha değişik olabilir hayat. Yeniden başlarız, orası çok güzelmiş. Kralları da, yani sultanları da iyi bir adammış. Doğrusu artık gidebilir miyiz diye bir ümit bile beslemiyorum." David tedirgin karısına baktı. Kadın yine ağaçtaki boş kuş yuvasına dalmıştı. Fısıldayarak arkadaşına eğildi adam. Hayımdan sonra umutsuzca başını salladı. Avram, "Papu, baba yerine," dedi. "Biz de İstanbul'a gidelim. Barnist bağımı orada yapalım." Esther yerinden kalkıp içeri girdi. Salvatore önündeki limonatayı bir dikişte içti. "Mart'ta hazırlamışlardı bizim kovulma emrimizi, biliyor musun? Ay başında herkese açıklayacaklarmış. Sonra da yalnız 3 ay kalıyor. Çok zor olur. Gerçi Don Isaac, Abravanel ve cemaatin diğer ileri gelenleri canla başla uğraşıyorlarmış. Söylentilere göre bugünlerde bir savunma yapacaklarmış sarayda. Ama doğrusu benim durumumun değişeceğine dair bir umudum yok. Biz kendi başımızın çaresine kendimiz bakmalıyız. Geleceğimizi yeniden yaratmalıyız. Bir kez daha, her zaman olduğu gibi. Hepimizin görevi bu, benim de senin de. Sevgili dostum, acını, büyük acını anlıyorum. Yetişkin bir evladı, binlerce emekle büyütmüş bir evladı yitirdin ama David, 2 çocuğun daha var. Tanrı'ya karşı görevlerin var. Bu masumları korumalısın. Bizimle gelin ya da arkamızdan yetişin. Sizi orada bekleriz. Haziranda Gibraltar'a geçeceğiz ve sonra da gemiyle İstanbul'a. Bilmiyorum, hala hayımı bekliyor Esther. Zavallı Esther, Rachel'im perişan Avram. David, dediğimi yapmalısın. Bunun şakası yok, dedi Salvatore ayağa kalkarken. Bizim için başka çıkış yok. Neyse, gitmeden uğrarız tekrar. Ben Moşe'yi almaya geldim. Biraz yardım etsin bana. Bir yığın yükümüz var. Elde avuçta ne varsa kumaşa, deriye çevirdim. Alçaklar kendi alın terimizi, paramızı dışarı çıkarmamıza izin vermiyorlar. Her şeyimize göz koydular. Camımıza da, malımıza da. Canımıza da, malımıza da. Tanrı yardımcımız olsun. O sırada Esther ve Moşe avluya geldiler. "Rachel nasıl?" diye sordu adam oğlunun omuzuna elini atıp. Çocuk ses çıkarmadı, önüne bakıyordu. Esther, "İyi ama vicdan azabı çekiyor," dedi. David yutkundu. "O da bir çocuk," dedi. "Tertemiz bir çocuk ve kahroluyor günahsız yere, hepimiz gibi." Esther hiç cevap vermeden tekrar içeri girdi. Salvatore oğlunu sırtından hafifçe itti kapıya doğru. "David, ben her zaman yardıma hazırım dedi çıkmadan önce. David bir süre arkalarından baktı onların. Güneş acımasızca kızdırmaya başlamıştı daracık Toledo sokaklarının taşlarını. Oysa henüz yaz gelmemişti. Kapıyı kaparken menteşenin kenarında keyifle güneşlenen küçücük bir yavru kertenkele korkup hızla daha büyük olanın yanına seyretti. Papu diye seslendi Avram babasına. Benim Bar Mitzvamı İstanbul'da yapacak mıyız? David gülümseyerek oğluna neden olmasın, belki de Osmanlı Sarayı'nda yaparız dedi. Ama şimdi haydi koş bakalım mutfağa, yemek de ye, güçlü ol. Ben de birazdan yanına geleceğim. Avram sevinçle kalktı yerinden. Anne, anne diye bağırıyordu içeri girerken. Babam benim Bar Mitzvamı sarayda yaptıracakmış. David sivri kırmızı burnunun ucunu yine ovuşturdu. Öksürüp genzini temizledikten sonra kararlı bir sesle içeri seslendi. Esther, Esther buraya gel 5 dakika. Granada. Majesteleri ben Isaac Abravanel ve arkadaşlarım temsil ettiğimiz Yahudi cemaati adına bize son sözlerimizi söyleme hakkını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kontlar, dükler, markiler, şövalyeler, leydiler, sarayın tüm saygın kişileri. Bir Yahudinin din kardeşlerinin güvenliği için yalvarmak zorunda kalması hiç de onur verici bir durum değil. Ama Kastilya'nın, Aragon'un ve hatta tüm İspanya'nın kral ve kraliçesinin korunması insanları bu topraklardan kovarak bir zafer sağlamanın peşinde olması çok daha utanç verici. Tek tek tüm Yahudi erkeklerinin, kadınlarının ve çocuklarının Katolik kilisesini nasıl tehdit ettiğini anlamakta doğrusu büyük zorluk çekiyorum. Bu çok, çok büyük bir itham. Sizi yok ediyoruz öyle mi? Gerçekten durum tam bunun tersidir. Kendi fermanımızla belirttiğimiz gibi bizleri, Yahudileri ayrı bölgelerde yaşamaya mecbur etmediniz mi? Yasal ve sosyal haklarımızı elimizden almadınız mı? Utanç verici bir şekilde işaretlenerek dolaşmak zorunda bırakmadınız mı bizi? Ağır vergilerle ezmediniz mi? Gece gündüz bitmeyen bir Engilizisyonla acımasızca eziyet etmediniz mi Yahudilere? Şu anda beni dinleyen herkese bir noktayı açıkça belirtmek istiyorum. Bugün burada onlar adına bulunuyorum ve susmayacağım. Göklerdeki Tanrım duy sesimi ve siz de dinleyin İspanya kralı ve kraliçesi. Çünkü ben Isaac Abraham Mavel size söylüyorum. Ben ve ailem Kral David'in soyundan geliyoruz. Gerçek asil kan akıyor benim damarlarımda. Mesih kanı, bunu söylemekle gurur duyuyorum. Bu menhur fermanda bir bir sayılan suçlamalara suçsuz ve günahsız bütün İsrail oğulları adına itiraz ediyorum. Suç da günah da sizindir, bizim değil. Açıklamış olduğunuz haksızlıklarla dolu fermanınız sizin kendi faşistinizin fermanı olacaktır. Ve İspanya'nın zaferi yılı olacağını hayal ettiğiniz bu yıl tarihe İspanya'nın utanç yılı olarak geçecektir. Onur bireysel erdemin ödülüdür ve soylu kral ve kraliçelerin gerçek mertebesi de orasıdır. Sıradan, adı bilinmeyen, silik birinin erdemsiz bir hatası sadece onun anlamsız kimliğini kendi başına iter hiçliğin içine. Oysa böylesi bir erdem, cellatlığının soylulukla çatışan kılıcı. O eksikliğini göstermiş kral ve kraliçeyi tarihin tahtından ebediyen indirir. Her zaman söylendiği gibi hata yapanın adı ne kadar büyükse hata da o kadar büyüktür. Hatalar erken teşhis edilirse düzeltilebilir. Bir yapıyı oluşturan tuğlalardan biri yerinden oynadığında tekrar sağlamlaştırılırsa o yapıyı desteklemeye devam eder. Yanlış bir karar da zamanında tespit edilirse geri alınabilir. Ama görüyorum ki dini bir cezbenin sırasıyla gerçekleşeni göremiyorsunuz. Fermanınız pek yakında geri dönülmez felaketlere yol açacaktır. Evet, kral ve kraliçem, beni dikkatle dinleyiniz. Hatanız İspanya'yı daha çok bir başına gelmemiş acılara sevk edecektir. Ve bundan yalnız ve siz sorumlusu olacaksınız. Ordular bir ülkenin fiziksel gücünün gösterisidir. Sanat ve harfler ise yaratıcı gücünün gönülsel ışıklarıdır. Evet, size göre laf kafir olan Müslümanları ordularınızın gücüyle savaş sanatındaki ustalığınızı kanıtlayarak ezdiniz. Topraklarınızın tek hakimi oldunuz. Belki bu askeri başarınızla kafanızın içindeki karanlıkları aydınlatabilirdiniz. Hangi hakla sizin engizisyonlarınız binlerce kitabı bir arada yakıp kül etti? Hangi hakla papazlarınız şimdi gerçekte insanlığa ait olan o görkemli Arap kitaplığını yok etmeye kalkışıyor? Onlara bu hakkı kim verdi? Kim verdi? Siz verdiniz majesteleri, kral ve kraliçem, siz. Siz bilgiye inanmıyor musunuz? Tek saygı duyduğunuz şey güç. Oysa biz Yahudiler için durum çok değişiktir. Biz bilgiye inanır, ona saygı duyarız. Evlerimizde, ibadethanelerimizde hep bunun peşinde gideriz. Hayat uzun bir öğrenme sürecidir. Öğrenmek bizim tutkumuzdur. Var olmanın temeli de budur. Ve bilge kişilere göre insanoğlu yeryüzünde bunun için gelmiştir. Bizim bu öğrenme aşkımız sizin güç aşkınızla çok güzel bir denge kurabilirdi. Biz sizin tarafınızdan korunup güven içinde yaşardık. Siz de bizim bilgilerimizden yararlanıp daha aydınlık, daha zengin bir ülkeyi yönetebilirdiniz. Bu iki taraf için de çok iyi olurdu. Biz şimdi çok güçsüz görünüyoruz ama sizin hakkınız bu eşitsiz uygulamadan ötürü daha da çok acı çekecek. Sizin şimdi yaptığınız hatanın bedelini gelecek nesilleriniz ödeyecek. Siz silahların gücüne tapıyorsunuz. Fetihler yapacaksınız. Altın ve diğer zenginlerin sahibi olacaksınız. Kılıçlarınızla dize getireceksiniz herkesi ama yine de biz cahiller ordusu olarak anılacaksınız. Diğer insanların dinlerini, düşüncelerini birer acube gibi görmek size tarihte saygınlık kazandırmayacak. Herkes İspanya'yı kınayıp küçük görecek ileride. Diyecekler ki çok parlak bir geleceğe sahip olabilirlerdi ama bunu elleriyle bir kenara ettiler. Ve bir gün İspanya kendisine soracak: biz ne yaptık? Neden oldu bunlar? Ve o günün İspanyolları geçmişe bakacaklar. Nedenleri araştıracaklar. Aklı başında erdem sahipleri bugünü gösterecekler. Büyük çöküşün nedeni olarak Katolik Kilisesi'nin güvenliğini öne sürerek İspanya'dan Arapları, Yahudileri kovan, Engizisyonları yaratan ve İspanya'nın altın çağını sona erdiren olarak sizi gösterecekler. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella'yı. Fermanınız Hristiyan inancının zayıflığının kanıtıdır. Bu kadar kaygılandığınıza göre asırlardır süre gelen iki din arasındaki tartışma Yahudi dininin lehine sonuçlanmışa benziyor. Siz şimdi tartışma yerine başka bir yönteme başvuruyorsunuz. Tanrı'nın hiçbir zaman kabul etmeyeceği bir yönteme. Tehlike kaynağı olarak gördüğünüz Yahudileri topraklarından, evlerinden koparıp sürüyorsunuz. Bu İspanyol topraklarında bize tanınmış son haktır. Düşüncelerimi ifade etme özgürlüğünün son dakikalarını yaşadığımı biliyorum. İspanyol Yahudi cemaatinin sözcüsü olarak size hiç hoşunuza gitmeyecek bir şey daha söylemek istiyorum. Dinleyin İspanya kralı ve kraliçesi, siz bugün İsrail oğullarının lanetleyeceği, onlara büyük kötülük etmiş kişilerin arasına katıldınız. Şunu unutmayın, bizi tarih boyunca yok etmeye çalışan pek çok kral ve kraliçe oldu ama hepsi sonunda yok olup gittiler. Biz ise yaşadık. Buradan gidince de yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü nereye gidersek gidelim, Tanrı bizimle beraber olacaktır. Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella. O Tanrı'nın elleri size de ulaşır, unutmayın. Ve kalbinizdeki nefretin cezasını verir sonunda. Engizisyon'un yaratıcıları, sizi lanetliyorum. Nesiller boyunca bu anlatılacak. Sizin ne kadar acımasız, kaba ve kör olduğunuz sonsuza kadar söylenecek. Ama sizin yobazlığınız ve nefretinizden daha fazla. Yahudilerin size onurla karşı çıkışları ön planda olacaktır. Kovun bizi, sizden çok daha fazla sevdiğimiz bu topraklardan atın bizi. Ama sizi daima hatırlayacağız. İspanya kralı ve kraliçesi, tıpkı daha önce bize kötülük edenleri hatırladığımız gibi, sizden intikamımızı tarih kitaplarında alacağız. Adınız sonsuza kadar lekelenecek. Bunu hiçbir ordu yapamazdı size. Sizi ve korkunç fermanınızı sonsuza kadar unutmayacağız.